Biraz önce haberlerde duydunuz, geçen yıl yapılan nüfus sayımı sonuçları belli oldu. Rakamları şu anda stüdyomuzda bulunan Levent Efe ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Levent Bey.
Merhabalar.
Evet. Avustralya İstatistik Bürosu'nun 27 Haziran yani dün açıkladığı rakamlara göre Avustralya'daki Türklere ilişkin bilgiler şöyle. Evde Türkçe konuşuyorum diyenler New South Wales'te 21.620. Victoria'da 31.832. Queensland'da 2054, Güney Avustralya'da 697, Batı Avustralya'da 1727, Tazmanya'da 88, Kuzey bölgesinde 53, ACT'de 285 yani toplam 58.355 kişi. Türkiye'de doğanların sayısı da şöyle. New South Wales'te 12.808, Victoria'da 15.744, Queensland'da 1493, Güney Avustralya'da 593, Batı Avustralya'da 1198, Tazmanya'da 72, Kuzey bölgesinde 48, ACT'de 226 ve bunun da toplam rakamı 32.178. Levent, ne düşünüyorsun bu rakamlar hakkında?
Evet, bu rakamlar her sayımda açıklandığında bir soğuk duş demeyeyim de en azından bir önümüzde üzerinde tartışılacak bir yığın değer veriyor. Yani bilindiği gibi toplumumuzun buradaki nüfusu evvelden artık mizahi bir düzeyde konuşa geldiğimiz 150 binlerde, 200 binlerde uçuyorken,
Öyle şeyler ben de duydum,
evet
evet
yani
mesela.
vaktiyle işte derneklerimiz daha çok grant alabilmek için biraz fazla üfürüyordu. Biz de havaya giriyorduk, toplumumuzu daha kalabalık zannediyorduk. Devamlı sayımlarda bu rakamlar normal düzeylere, olduğu düzeylere indi ve bu 58 bin olarak açıklanan rakam aslında birkaç sayımdır istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'den buraya yoğun bir göç olmadığı için, sadece sınırlı sayıda olduğu için işte ölümler, doğumlar hepsi hesaba katıldığında
Bir istikrarlı bir
bir
rakam
istikrarlı bir
inmiyor
rakam
da çıkmıyor
görüyoruz.
da.
Evet. Tabii bunun dökümünde daha pek çok ayrıntıyı Ekim ayına kadar aşamalı bir şekilde İstatistik Bürosu topluma açıklayacak. Onun için daha ilginç değerler de göreceğiz. Mesela şu an açıklanan işte yurt dışında doğanların genel oranının dörtte bire ulaştığı, ki bu ilk defa oluyor. Çok büyük bir rakam ve bunların çoğu ilk defa İngiltere'de doğanlar değil, Asya'da doğanlar. En kalabalık grup Asya'da doğanlar, ki yani Avustralya'nın herhangi bir şehrinde sokağa çıkan insan hemen onu gözleyebiliyor.
Evet.
Bu arada İslam dinini işaret edenler 604 bin kişi. Bu da önemli, ilginç
Evet.
bir rakam.
Yani bütün bu İslam tartışmasının arkasında sadece bir 600 bin kişilik
İslam
küçücük bir
tartışması, bazı News Limited gazetelerine baksanız işte
en büyük
İslam
tehlike.
nüfusu patladı şeklinde ibarelerle
Evet.
toplumda bir körüklüyorlar genellikle belli ideolojileri. Bu arada toplumumuzun yoğun olduğu olarak yaşadığı Broadmeadows'a
İnceleme
bakıldığında
fırsatın oldu mu
biraz
burada?
oldu. Yani
Evet.
öteki Sydney'deki işte Auburn'a ya da başka semtlere de bakabiliriz. Bu Türklerle ilgili rakamlar haliyle değişiyor. Avustralya'da %2,6 olan Müslüman oranı Broadmeadows'da %30.
Evet.
Evinde Türkçe konuşan oranı birden binde üçten %6,6'ya çıkıyor Broadmeadows'da
Evet.
toplum. Yani yine de çok fazla değil tabii, evinde bütün Broadmeadows'un
Evet,
%6'sı.
Broadmeadows'un ben şeyini daha önce görmüştüm. En büyük etnik grup orada Iraklılar.
Evet. İşte Türkiye kökenli olanlar da yine %6,7 olarak işaretlenmiş.
Evet.
Bunlar da ilginç rakamlar.
Evet, bunlar 2016-9 Ağustos gecesi yapılan Avustralya nüfus sayımının bizim toplumumuza ilişkin ilk verileriydi. Birazdan aslında tekrar dönebiliriz bu sayım konusuna. Aslında Avustralya'nın çehresinin nasıl değiştiğini de gösteren bir rakamlar silsilesi. Evet, Özgür Bey'in mesajını okuyarak devam edelim. Ne kadar azmış nüfusumuz diyor Özgür Bey. Bizim köy daha kalabalık. Rakamlar, Türklere ilişkin rakamlar bir hayal kırıklığı yarattı. Bu her yıl aslında yaşadığımız bir şeydi, değil mi?
Öyleydi. Bir de üstüne üstlük bunu bizim aleyhimize birileri bu rakamlarla oynuyor diye de şayialar yayılırdı o
Ha,
zamanlar.
burada bir komplo
Bir
arayanlar da vardı.
evet,
Evet.
komplo vardı hep.
Evet, Levent, sayım sonuçlarına ilişkin çıkan manzarayla devam edelim. Sonuçlar açıklanmaya başladığından beri üzerinde epeyce bir çalıştın
Evet.
bizler için.
tabi sayımın yapıldığı gün Ağustos ayında geçen yıl 23 milyonu geçen nüfusumuzun şu an artık 24'ü de geçtiği tahmin ediliyor. Bu tabi haliyle çok kayda değer bir şey. Avustralya'nın uzun yıllardır övüne geldiği ya da özelliği olarak belirtilen ev sahibi, oturduğu eve sahip olma oranında bir düşüş yaşanmaya başlandı. %62. Ve bunların içinde borçsuz evinde oturanların da %29'a düştüğü söyleniyor artık. Yani bu hep süre gelen evlerle ilgili tartışma konusu.
Bunu neye yormak lazım? İnsanlar artık daha az ev alıyor.
Yatırımcılar daha çok ev alıyor ve oturduğu eve sahip olanların oranında bir düşüş var. Özellikle genç kuşak şu an artık ilk evini almakta zorlanıyor.
Evet.
Bunu devamında konuşuyoruz. Kiracılarda bir artış var. %24'e kadar çıkmış. Bu da haliyle yatırım için ev alanların artış göstermesiyle işte evlerin belli kişilerin ellerinde toplanmaya başladığını. Bu önemli bir süreç Avustralya için. Tabi bu arada sosyal konut oranında da hep söylene geliyor. İşte hükümetler sosyal konutları yeterince yatırım yapmıyor diye. %4.7'den %4'e gerilemiş. Yani sosyal konutların sayısında nüfusa paralel bir artış olmuyor. Bu da sokaklarda yatan insanları açıklayan bir
evet, değil
istatistik.
Mi? Doğru. Peki bu konuya yine devam edelim. Dinlere dönecek olursak.
Evet, en kayda değer nokta sanıyorum bu sayım sonuçlarında dinlerin dağılımı. Bilindiği gibi dinler sorusunda ilk maddede inancı olmayanlar birinci maddedeydi. O işaretlerin ondan sonra çeşitli mezheplere göre dağılım şeklinde bir işaretleme imkanı tanıyordu bize formlar. Ve ilk defa belli bir inancı olmayanların oranı %30'u geçti. Bu Avustralya için çok kayda değer bir konu. Bu
%33 çeşitli, olsa her 3 kişiden biri.
3 kişiden biri olacak ve öteki mezheplere göre dağılım içinde %22'ye gerileyen ve bir numaradaki Katolik kesimin de önünde olmuş oldu böylece. Tabii yine bir araya gelindiğinde bütün Hristiyan nüfus %50'yi biraz geçiyor. Öyle bir durum var. Ama dini belirtmeyenlerin artışının Avustralya'da ciddi sosyal yeni gelişimlere yol açacağını da düşünebiliriz. Çünkü özellikle muhafazakar kesimlerde ki dünyanın bir dinler arası bir savaşa doğru iteklendiği günümüzde işte hep böyle ortalıkta söylene gelen İslami terör gibi kışkırtmalara karşı sanki bir Hristiyanlaşmanın bir alternatif olabileceği şeklinde bir algı yaratılmaya çalışıyor. Ve bu tabii sadece bu konudaki tartışmalarda değil ama işte sosyal yatırımlarda, işte eğitim yatırımlarında, sağlık yatırımlarında da Hristiyan dinini savunan bir takım politikacıların, bunu kendine ilke edinmiş politikacıların hükümetlere baskı kurmasına imkan da veriyordu.
Evet.
Şu an artık dini eksen gösteren insanların hükümetlere bir şey dayatması için elindeki koz da azalmış oluyor. Bu da Avustralya için çok iyi bir fırsat.
Bunda bu papazların neden olduğu çocuk istismarı olaylarının
muhakkak
yarattığı şey
onun da
var.
Tabii bu arada işte yine dini eksende tartışıla gelen işte Kürtaj sorunu gibi işte eşcinsel evlilikleri konusu gibi pek çok konuda işte dini kesimlerin paralelinde söylenen bir söylem üreten politikacıların da eli hafiflemiş oluyor. Ve bu da tabii en azından sosyal yatırımlar için, işte devlet okulları için, orta öğretimdeki devlet okulları için ve sağlık yatırımlarındaki o seküler gelişme Avustralya'nın geleceği için çok iyi bir şey olacak diye düşünüyorum ben.
Stüdyo konuğumuz Levent Efe. Söyleşimize başladık, sohbetimize başladık. Sayım sonuçlarını değerlendirdik bile ve bundan sonra geri kalan bölümde de yine beraber olacağız. Sizler de katılabilirsiniz. 1300-799-626 telefon edebileceğiniz numara. Bir dinleyicimiz var. Lütfen size seslenmemi bekleyin sayın dinleyicimiz. Sizi ben alacağım stüdyoya. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Evet Levent, sayımı geride bıraktık diyelim. Konu olarak Liberal Parti'deki gelişmeleri izliyorsun. Muhafazakarlarla ılımlılar arasındaki kavgayı. Neler söyleyebilirsin o konuda?
Evet, pek çok yorumcu birkaç seçim öncesi işte Gillard, Rudd ve Gillard dönemindeki çekişmelere, İşçi Partisi'nin yaşadığı çekişmelerin bir benzeri Liberal Parti'de başlıyor mu şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Bilindiği gibi Tony Abbott başbakanlıktan indirildiği zaman ben tekrar bir tehdit oluşturmayacağım, kendi arkada köşemde oturacağım şeklinde bir imaj vermesine rağmen bu seçimin de ardından Liberal Parti'nin çok fazla kazanım elde edememesiyle birlikte elinin güçlendiğini hissetmiş olacak ki parti içindeki muhafazakar kanadın ciddi bir liderliğine soyunup devamlı politikalara müdahale etmeye başladı. Kendisini eleştirenler başbakanken yapmaya cesaret edemediği şeyleri şimdi Turnbull niye yapmıyor diye ortaya gündem yaratmaya çalışıyor şeklinde suçlamalar da var. Ama Christopher Pine'ın, ılımlılardan olduğu bilinen Christopher Pine'ın yaptığı bir gafın ortaya çıkmasıyla birden Tony Abbott'ın da bir manifesto sunması gerçekten ortamın ne kadar elektriklendiğini gösteriyor partide.
Evet, öyleye benziyor. Telefon hattımızda bir dinleyicimiz var, onu alalım. Evet, sizi dinliyorum. İsminizi söyleyebilir misiniz?
Alo. Ben miyim şu an? Evet.
Evet, evet.
Merhabalar, ben Metin.
Evet Metin Bey, sizi dinliyoruz.
Evet, ben aslında ikinizi de çok severek dinlediğim iki insansınız. Önce ondan başlayayım. Daha sonra da bir eleştiri yapmak istiyorum. Bundan bir iki hafta önce bir mesaj göndermiştim. Özellikle bu süper eşonla ilgili bir program yapın. Bu konuda bilgi almak istiyoruz falan diye. Ama ne mesajım okundu ne bu konuda hiçbir şey yapılmadı.
Evet.
Onu belirtmek istiyorum. Yani söylemek istediğim aslında şu. Bu Türkiye'den her gün bu işte çok geniş haberler işte Müslümanlık. Ya ben bir Atatürkçülük yok, şunlar bunlar ya Erdoğan'dı falan. Ya bunlardan bıktık artık, bunları geçmesini istiyorum ben. Buradaki konulara, burada insanların dertleri var, problemleri var. Bunların çözme yolları, ne bileyim ya da bir şeyler öğrenme adına bir şeyler, çeşitli şeyler. Yani değişik şeyler istiyorum artık. Yani.
Pekala, sizin düşüncelerinizi göz önünde elbette bulunduracağız. Siz biraz daha programlarımızda çeşitlilik olmasını diliyorsunuz. Çok teşekkürler Metin Bey.
Sağ olun. Sadece bilgi yani. Bilgiye ihtiyacımız var. Evet. Özellikle bizim gibi çok iyi İngilizceyi konuşamayan insanlar, öğrenemeyen insanlar. Daha çok bilgiye ihtiyacımız
evet,
var.
Evet, yani, SBS Radyosu'nun en önemli işlevlerinden biri de o. Evet.
Türkmüş yani bunlardan artık ikna geldi yani.
Peki İnsanlar... Metin Bey, çok çok teşekkür ederim görüşleriniz için, iyi günler. Evet, Metin Bey'in görüşleri böyle. Programlarımızda çeşitlilik istiyor ve Avustralya'ya yönelik daha yönelik yayın yapmamızı istiyor. Levent Efe program konuğumuz stüdyomuzda şu anda ve biraz önce Liberal Parti meselesine değindik. Bunun geride bırakalım ve Tek Ulus Partisi lideri Paulin Hanson'a geçelim.
Evet, Paulin Hanson şimdi yavaş yavaş senatodaki ağırlığıyla belli alınan kararlarda ve yasalarda desteği ve muhalefetiyle yavaş yavaş politikada bir ağırlığı olduğunu ilk defa hissetmeye başladığı için daha bir düzenli, belirli aralıklarla konuşmaya başladı. Ve en son News Limited gazetelerinde oldukça abartılan bir çıkışta yine halal sertifikaları ile ilgiliydi. Bu devamlı gündeme getirdiği bir konu. İşte helal sertifikasına sahip olduğuna dair bir ürünün üstündeki ibarelerin çok daha belirgin yazılması gerektiği ile ilgili bir çıkışta bunu verdi. Bu da tabii News Limited gazetelerinin bazılarında işte tüketicinin bilmeden aslında o ürünleri satın alırken o helal paraların aslında işte İslami okullara ve İslami kurslara gittiğini
evet,
bilmiyor.
Terör gidiyor falan.
O imalarla birlikte evet. Verildiği için böyle evet. Bir karşılıklı paslaşma şeklinde yine bir gündeme oturdu. Tabii işin terör yanı, dinler yanı, her şey bir yana bu tür haberleri köpürten insanların bilmedikleri şey yani gerçekten helal sertifikasyonu sayesinde Avustralya'nın ihraç ürünlerinden gelen girdinin büyüklüğü. Yani et ihracı olsun, öteki tarım sekonder ürünlerin olsun, bütün mamul maddelerde olsun helal sertifikası sayesinde Avustralya'nın ihraç kaleminden de çok ciddi bir girdi oluyor. Çok ciddi bir ağırlığı var ve bunun bir sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum ben.
Evet. Mehmet Bey'in demiş, Mustafa Bey mesaj göndermiş. Mehmet Bey'in tüm bu yaşadıklarını biraz önce söyleşisini dinlediğiniz Mehmet Ali Aslan'dan söz ediyor. Yaşatan şeyler 21. yüzyıla yakışıyor mu diye sormuş. Mehmet Ali Aslan'ın yaşadıkları 21. yüzyıla yakışıyor mu diye yorum yapıyor Mustafa Özdemir ki Mehmet Ali Bey gibi milyonlar var, hele özellikle Orta Doğu'da son Irak, Suriye ve Arap Baharı'ndan sonraki şeyleri düşünürseniz epey bir
hele önemli. Burada da özellikle şu an teknelerin gelmediği konuşuluyor ve bu her ne hikmetse mevcut hükümetin başarı hanesine yazılacak şekilde
halbuki bütün
konuşuyor.
Dünyada
bu... Halbuki buraya teknelerin geliyor olmasının mevcut hükümetin kararlarının hiçbiriyle ilgisi yok. Dünyada böyle bir gerçek var ve Avustralya'nın bu konuda nasıl bir tavır alacağının bizim buradaki vicdani sorumluluğumuz açısından çok ciddi bir önemi var.
Evet, Akdeniz'de her gün büyük tekneler batıyor. Bunları biz buradan çok fazla ya takip etmiyoruz ya da unutuyoruz herhalde, değil mi?
Tabii ki oradaki rakamlar çok korkunç. Yani Türkiye'ye karayoluyla giren sığınmacılar olsun, Akdeniz'dekiler, yani çok çok büyük rakamlardan söz ediyoruz. Ve buradaki işte Mehmet Ali Bey'in röportajda söylediği gibi 8-10 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir teknede yılda şu kadar tekne. Yani o kadar düşük rakamlardan konuşuyoruz ve maalesef bu konu Avustralya politikasında hala ciddi bir yer almaya devam ediyor.
Evet, biraz önce terörden de söz ettik. Bir de Filipinler'deki gelişmeler var aslında. Avustralya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de çok dikkatle izlediği, hatta Avustralya bir casus uçağı gönderdi oraya.
Şimdi Avustralya eminim devlet kurumları, istihbarat kurumları, onlar çok yakından takip ediyordur. Yani Filipinler'deki, Malawi'deki bu işgal ve henüz bastırılamamış olan bu IŞİD eylemi Avustralya için gerçekten çok ciddi dönüm noktalarından biri. Artık
bir IŞİD'in orada bir kalkışması, bir isyanı var.
Bir kalkışması var, bir isyanı var ve oradaki sonuca göre o civar ülkelere sıçraması, Endonezya'ya kadar gelmesi, ki Endonezya'nın bildiğimiz gibi tamamında olmasa bile belli bölgelerde ciddi bir patlamaya yol açabilir ve Avustralya'nın özellikle bu bölgemiz ülkeleriyle ve de Endonezya ile başta olmak üzere umarsızlığı diyeyim, orada ne olup bittiğini gerçekten toplum takip etmiyor. Bize yansıtılmıyor. Biz de merak da etmiyoruz. Ve yani bu konuyu önümüzdeki yıllarda çok ciddi sıkıntılar yol açabilir Avustralya'da güvenlik anlamında. Onun için toplumun bu konuda bilgi talep etmesi ve daha iyi bu buraları takip ediyor olmamız lazım.
Evet, belki... Belki yalnız toplum değil, Avustralya devletinin de oralara karşı bir körlüğü, bir şeyi söz konusu.
Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Sonra maazallah bu sıkıntılar Avustralya'ya sıçradığı zaman, eğer öyle bir durum olursa bu sefer...
O şekilde eleştiriler var.
Eleştiriler var ve bu sefer bize, topluma dönecekler, Müslüman topluma dönecekler. Hadi kim bunlar falan, bize yardımcı olun gibi taleplerde bulunacaklar. O zaman bu işi kontrol altına alabilecek mi yetkililer, o konuda ben şüpheliyim. Onun için şimdiden bu konu topluma çok geniş bir şekilde aksettirilmeli, tartışılmalı ve bu toplumla güvenlik çevreleri arasındaki iletişimin daha yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, böylece önemli şeyleri cover yapmış olduk, daha doğrusu kapsamış olduk. En önemli konulardan biri sayım konusuydu aslında, belki ona tekrar dönebiliriz bu önümüzdeki birkaç dakika içerisinde. Liberal Parti'de ılımlılar ve muhafazakarların çatışması, Paul'un, Hansen'ın durumu ve Filipinler'de IŞİD'in şu anda bir isyan başlattığı Filipinler konusuna değinmiş olduk. Tekrar sayım konusuna gelirsek, başka arayan dinleyicimiz var mı diye bakıyorum. Yok. Tekrar sayım konusuna gelirsek, Hintlilerde ve Çinlilerden, oralardan göçenlerde önemli bir artış gözlendi bu sayım sonuçlarına göre. Hintli ve Çinli konuşanların sayısı çok arttı. Hatta Kanton dilini konuşanlar İtalyan dilini geride bıraktı. Bu Avustralya demografisinin değiştiği anlamına da geliyor artık. Yani daha da Asyalılaşan bir Avustralya ile karşı karşıyayız diyebiliriz herhalde.
Evet, bunu zaten sokakta görebiliyoruz. Çok net bir şekilde gündelik hayatımızda görebiliyoruz. O insanlar belli işlerde görünmeye başladılar, hayatın içine girdiler. Ama maalesef topluma aksettirilen medyada, Avustralya'nın dışarıya sunulan imajında imajın çok geriden geldiğini görüyoruz. Yani ticari kanalların herhangi bir programına, işte yarışma programına, dramasına, sunucularına, şuna buna bakın. Hala her şey Anglo ağırlıklı gidiyor. Avustralya aydınlarının kendilerine ait hissettikleri yerler hala Avrupa, Kuzey Avrupa, İngiltere ve bu yeni gelen toplumların Avustralya entelektüel hayatında ve sosyal hayatında ağırlıklarını henüz hissettiremediklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Ki bu da nüfusun dengesi böyle değiştikçe onların da daha çok kendilerini hissettirmeleri lazım.
Evet, bir aramız daha olacak, tekrar birlikte olacağız.